Ayrım 75.
YGS, LYS. Dil ve anlatım, Türk Edebiyatı. C. Bireyin iş dünyasını esas alan eserler. Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu. Bireyin iş dünyasını esas alan yazarlar, insan gerçekliğini farklı bir bakışla anlatmak, modern hayatın insan üzerindeki etkilerini tespit etmek için psikoloji, psikoanalitik, psikoanaliz gibi bilimlerden ve dolayısıyla Freud'un görüşlerinden faydalanmışlardır. Yazarlar, bireyin iş dünyasını anlatmak için düş analizi, bireyin gördüğü rüyayı içerik olarak çözümlemek ve bilinç akışı, insanın zihninden geçirdiklerini, çağrışımları, sınır koymadan doğrudan peş peşe anlatmak yollarından yararlanmışlardır. Bireyin iş dünyasını esas alan eserlerde bunalım, yabancılaşma, bireyin toplumla hesaplaşması, yalnızlık, sıkıntı, bilinçaltı, bireysel sorgulamalar, evrenin düzeni gibi temalar ele alınır. Mekan, olay ve zaman bireyin iş dünyasını esas alan eserlerde birey üzerindeki etkisiyle birlikte verilirken, toplumcu gerçekçi eserlerde toplumun sorunlarını sınıflar arasındaki farklılıkları vermek için bir araç olarak kullanılır. Bireyin iş dünyasını esas alan eserlerde çağrışımları açık sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine, toplumcu gerçekçi eserlerde halkın günlük konuşma diline, yerel söyleyişlere açık ve sade bir anlatıma yer verilir. Peyami Safa, 1889-1961. Psikolojik roman türünün usta ismidir. Roman tekniği oldukça gelişmiştir. Batılı olamayan ama doğulu da kalamamış Türk toplumunu konu edinmiştir. Bu konu Fatih Harbi romanında daha da öne çıkmıştır. 9. Hariciye Kovuşu, hasta bir gencin psikolojisini anlattığı yazarın otobiyografik romanıdır. Bu eserle Cumhuriyet dönemi romanında ferde dönüş başlamıştır. Olaylardan çok psikolojik tahlillere önem vermiştir. Ekonomik nedenlerle Server Bedi'yi takma adıyla Cingöz Recai adlı polisiye romanlar yazmıştır. Kültür Haftası adlı bir dergi çıkarmıştır. Sözde Kızlar'da bir toplum yarasını deşmiş, Mahşer'de 1. Dünya Savaşı'nın ahlak çöküntülerini incelemiş, otobiyografik romanı 9. Hariciye Koğuşu'nda hasta genç psikolojisini Fatih Harbiye'de Doğu ve Batı arasında bocalayışları derinleştirmiş, Bir Tereddüdün romanında 1. Dünya Savaşı sonrası ahlak zayıflığını, bezginlik ve çöküntüyü sebep ve sonuçlara bağlamış, Mademoiselle Noralia'nın koltuğunda kainat ve varlık muammalarını çözmeye koyulmuştur. Eserleri: Roman, Şimşek, Cumba'dan Rumba'ya, Atilla, tarihi roman, Bir Akşamdı, Mahşer, Canan, Yalnızız, Mademoiselle Noralia'nın koltuğu, Sözde Kızlar, 9. Hariciye Koğuşu, Bir Tereddüdün romanı, Biz İnsanlar, Fatih Harbiye. Deneme, Eğitim, Gençlik, Üniversite, Türk İnkılabına Bakışlar, 20. Asır Avrupa ve Biz, Eğitim, Gençlik, Üniversite. Yazarlar, sanatçılar, meşhurlar, kadın, aşk, aile, din, inkılap, irtica, sanat, edebiyat, tenkit. Abdülhak Şinasi Hisar, 1883-1963. İlk yazıları eleştiri türündedir. Maziye özlemle anış eserlerinde öne çıkar. Boğaziçi medeniyeti ifadesini edebiyatımıza kazandırmıştır. Dergilerde şiirler ve mensur şiirler de yayınlamıştır. İstanbul'un lüks semtlerini ve gençlik yıllarına ait mutlu hatıraları, Boğaziçi'ni, eski aşklarını, eğlencelerini anlatmıştır. Anlaşılır bir dille anı, makale, öykü ve romanlar yazmıştır. Anıları ve CHP roman yarışmasında 1942, üçüncü olan Fahim Bey ve Biz adlı romanı önemli eserlerindendir. Eserleri: Anı, Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, Geçmiş Zaman Fıkraları. Roman, Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği, İstanbul ve Pierre Loti, Antoloji, Aşk imiş Her Ne Var Alemde, Aşka Dair Seçilmiş Mısralar ve Beyitler, Eleştiri İnceleme, Kitaplar ve Muharrirler 1, Mütareke Dönemi Edebiyatı, Kitaplar ve Muharrirler 2, Edebiyat Üzerine Makaleler, Kitaplar ve Muharrirler 3, Romana Dair Bazı Hakikatler, Türk Müzeciliği. Biyografi, Geçmiş Zaman Edipleri, Yahya Kemal'e Veda, Ahmet Haşim, Şiiri ve Hayatı. Tarık Buğra, 1918-1994, öykü, roman, deneme ve tiyatrolarıyla tanınır. Öykü ve romanlarında Türk toplumunun tarihine yönelmiştir. Psikolojik ögelere yer vermiştir. Mopasan tarzı hikayeye uygun hikayeler yazmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlattığı Osmancık romanlarıyla tanınır. Eserleri, Öykü, Oğlumuz, Yarın diye bir şey yoktur, İki uyku arasında hikayeler. Roman, Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da, İbiş'in Rüyası, Firavun İmanı, Dönemeç'te, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Yalnızlar, Osmancık, Dünyanın En Pis Sokağı, Deneme, Düşman Kazanma Sanatı, Bu Çağın Adı, Gezi Yazısı, Gagaringrad, Tiyatro, Ayakta Durmak İstiyorum, Dört Yumruk, Yüzlerce Çiçek Birden Açtı, Akümülatörlü Radyo, Söyleşi, Tarık Bura, Söyleşiler, Hazırlayan Mehmet Tekin. Samiha Ayverdi, 1905-1993. Roman ve incelemeleriyle Tanzimat'tan bu yana toplumdaki değişimlere muhalif bir tutum içerisinde bulunan bir yazardır. Batı düşmanlığı, Osmanlı hayranlığı eserlerinde kendini gösterir. Eserlerinde tarihi ve mistik bir yön vardır. Otobiyografik ögeler taşıyan İbrahim Efendi Konağı romanında İbrahim Efendi'nin ölümünün ardından aile içi çıkar çatışmalarının sonucu olarak konağın Kahya'nın eline geçişini, İbrahim Efendi'nin kızlarının ortada kalışını anlatmıştır. Eserleri, roman, Aşk Bu İmiş, Batmayan Gün, Mabette Bir Gece, Ateş Ağacı, Yaşayan Ölü, Son Menzil, Yolcu Nereye Gidiyorsun, İbrahim Efendi Konağı, Mesih Paşa İmamı. İnceleme, edebi ve manevi dünyası içinde Fatih, Boğaziçi'nde Tarih, Misyonerlik Karşısında Türkiye, Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, Kölelikten Efendiliğe, Anı Biyografi, İstanbul Geceleri, Abide Şahsiyetler, Hatıralarla Baş Başa, Mustafa Kutlu, 1947, bireyin iş dünyasını esas alan bir hikayecidir. Dergah dergisini çıkarmaktadır. İlk dönemlerinde Sait Faik ve Sabahattin Ali etkisinde hikayeler yazmıştır. Bir dönem sosyal değişim konulu hikaye kitapları yazdıktan sonra bireylerin işlerinde olup bitenlerin aksettirildiği çocukluk, aşk, çevre, köy, kasaba, varoş hayatı gibi konuları daha çok nostaljik bir tarzda işlediği uzun hikayeler yazmıştır. Şark hikayeciliği tavrıyla yerli bir ruh iklimini, kültür ve duralığını öykülerinde yansıtmıştır. Eserleri, Hikaye, Ortadaki Adam, Gönül İşi, Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk içimizde, Ya Tahammül Ya Sefer, Bu Böyledir, Sır, Arka Kapak Yazıları, Hüzün ve Tesadüf, Uzun Hikaye, Mavi Kuş, Tufandan Önce, Sıra Dışı, Bir Ödül Töreni, Hayat Güzeldir, Rüzgalı Pazar, Beyhude Ömrüm, Huzursuz Bacak, Zafer Yahut Hiç, Kapıları Açmak, Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı, Çef, Menekşeli Mektup, Deneme, Şehir Mektupları, Akasya ve Mandolin, Vatan Yahut İnternet, İnceleme, Sait Faik'in Hikaye Dünyası, Sabahattin Ali, Söyleşi, Anadolu Yakası, Nehir Söyleşi. Ç. Modernizmi esas alan eserler. Sait Faik Abasıyanık, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Rasim Özdenören, Orhan Pamuk, Vüsat O. Bener, Sevim Burak, Nezihe Meriç, Ferit Edgü, Bilge Karasu, Leyla Erbil, Adalet Ağaoğlu. Modernizm, bilimsel, siyasal, kültürel gelişmelerle ve sanayi devrimiyle birlikte hareketlenen büyük toplumsal değişime eşlik eden zihniyetin tamamı için kullanılabilen bir terimdir. Sanat, mimari ve edebiyat alanında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren adından söz ettirmeye başlayan akım, 20. yüzyılın birinci yarısında etkili olmuştur. Latince'de şimdi ifade eden modernus kelimesinden türeyen modernizm, ilk planda geçmişe karşı şimdiki zamanın yüceltilmesini ifade etmektedir. Temelde dayandığı fikir, geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık zamanını doldurdu ve bu yüzden bunların bir kenara bırakılıp yeni bir kültür icat edilmesi gerektiğidir. Modernizmde geleneksel olanı günün anlayışına uydurma, geleneksel yapıyı ve anlatımı reddederek yeniyi ortaya çıkarma anlayışı vardır. Modernist eserlerde toplumdaki değer çatışmaları, bireyin bunalımları, karmaşık ruh hali, yerleşik değerlere isyan konuları, şiire özgü söyleyişlerden de yararlanarak çağrışımları açık bir biçimde sembollerle anlatılır. Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında arayışlara gidilir. Modernizmi esas alan metinlerde alegorik anlatıma önem verilir. Yazarlar insanı çevreleyen toplumsal dünyayı yılın bir biçimde anlatmaktan kaçınırlar. Yazarların topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur. Modernizmi esas alan hikayelerde olay olmakla birlikte esas olan olayı merak uyandırarak anlatmak değil, olayın birey üzerindeki etkisini anlatmaktır. Olaylar kişilerin iç dünyasını süzgecinden geçirilerek verilir. Yaşamın çok boyutlu ve kavranması güç gerçeklerden oluştuğu savunulur. Anlatıcı, birey bilinciyle hareket ederek kendi benini öne çıkarır. Modernizmi esas alan eserlerde yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırı gibi konular işlenir. Modernist eserlerde kahramanların aklından geçenler sıklıkla monolog, kahramanların kendi kendilerini konuşması yönteminden yararlanılarak yansıtılır. Modernizmi esas alan eserlerle bireyin iç dünyasını esas alan eserler arasında insan psikolojisine yaklaşım bakımından yakınlıklar vardır. Modernizmi esas alan eserler varoluşçuluk akımından etkilenmiştir. Varoluşçuluğa göre dünyadaki diğer varlıklardan farklı olarak önce var olan sonra ne olduğu belirlenen birey kendi özünü arar, kendisi olmaya çabalar. Bu bakımdan birey yaşadığı toplumla da çatışma içindedir. Not: Türk edebiyatında modernizm yolundaki ilk önemli adımlar 1950 kuşağı öykücüleri tarafından atılmıştır. 1950 kuşağı öykücüleri Nezihe Meriç, Vusat Oğbener, Bilge Karasu, Tahsin Yücel, Orhan Duru, Demir Özlü, Ferit Edgü, Onat Kutlar, Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Demirtaş Ceyhun, Leyla Erbil, Sebin Burak, Tarık Dursun K, Muzaffer Buyrukçu. Çoğunlukla A dergisi etrafına toplanmışlardır. Sait Faik'in klasik olay örgüsünü kıran, bilinç akışı denmese de neden sonuç bağı kurmakta zorlanacağımız akışlarla ilerleyen öykülerinden etkilenmişlerdir. Sartre, Kafka ve Freud'un düşüncelerinden, eserlerinden yararlanmışlardır. 1930'lardan itibaren süregelen ve nihayetinde 1950'lere kadar hakim olan katı gerçekçi edebiyat ortamı 1952'de Vüsat O. Bener'in Dostuyla bir kırılmaya uğramıştır. Bener, ilk dönem hikayelerini bir araya getirdiği bu eseriyle Türk edebiyatının ve öykücülüğünün modernizm yolunda önemli bir adım atmasına ön ayak olmuştur. Aynı yıllarda Ferit Edgü, Nezihe Meriç, Orhan Duru, Bilge Karasu, Leyla Erbil, Adnan Özyalçıner, Onat Kutlar gibi yazarlar bireyi ön plana alan öykü ve romanlarıyla yalnızca insan sorunlarıyla, sıkıntılarıyla, bunalımlarıyla başkaldırışıyla, hiçliğiyle, yalnızlığıyla, kendine dönmesiyle, umutsuzluğuyla, varoluş ve bireyselleşmesiyle, kısacası her şeyiyle insanı edebiyat masasına yatırmışlardır. Yazarlar insanı sadece bir toplumsal sınıfın mensubu ya da bir devletin yurttaşı olarak görmeyip, onu arzuları, tutkuları, karanlıkta kalmış yanları, bilinçaltı süreçleri de olan karmaşık bir varlık olarak görmeye, değerlendirmeye başlamışlardır. Bu dönemde varoluşçuluktan, gerçek üstünden yararlanan, hatta bilim kurgu denebilecek öyküler yazan öykücüler, bir anlamda edebiyat dünyasının yerleşik yargılarını alt üst etmişlerdir. Düşlere yaslanan kurmacı öykülerle de gerçekçiliğin yakalanabileceğini savunmuşlardır. Üslubu önemsemişlerdir. Bunalım, kaçış yalnızlığı, duyguları eserlerde kendini hissettirmektedir. Modernizm ve postmodernizm. Modernizm Batı'da 20. yüzyılın başında, postmodernizm ise 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Postmodernizm, modernizmin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Modernizm, şimdi yeni başlayan anlamındadır. Postmodernizm ise modernizmden sonra gelen, modernizm sonrası anlamına gelir. Anlaşılacağı gibi postmodernizm ana ilkelerini modernizmden almış, modern roman üzerinde yeşermiştir. Modernist eserler 19. yüzyılın Balzac romanları olarak da ifade edilen gerçekçi gelenekçi roman anlayışının ardından deneysel biçimcilik arayışıyla gelişim göstermiştir. Türk edebiyatına doğal bir süreçle değil de Tanzimat döneminde kültürel değişimle Batı'dan çeviri ve taklitlerle giren geleneksel roman 1970'lerden sonra yerini modernist ve postmodernist romanlara bırakmıştır. Bu bakımdan Türk edebiyatında modernizm ile postmodernizm aynı zamanda görülmüştür. Türk edebiyatında postmodernizm, modernist özelliklerden 1990'lı yıllardan itibaren arınmaya başlamıştır. Modernizm, Türk edebiyatında Oğuz Atay'ın Tutunamayanları'yla 1972 görülür. Tutunamayanlar ardından Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli, Ferit Edgün'ün Hakkari'de Bir Mevsim ile modernist ilk görünler 1970'lerde verilmeye başlanır. 1980'lerden günümüze ise Latife Tekin, Sevgili Arsız Ölüm, Nazlı Eray, Ay Falcısı, Bilge Karasu, Gece, Orhan Pamuk, Kara Kitap, Yeni Hayat eserleriyle modernist edebiyatın öncülüğünü yaparlar. Ayrıca Adalet Ağoğlu, Feride Celal, Erhan Bener, Ahmet Altan, Selim İleri, Nedim Gürsel, Ayla Kutlu, modernist ögelere ağırlık verirler. Hilmi Yavuz'un Fehmi Kağan'ın Acayip Serüvenleri, Pınar Kür'ün Bir Cinayet Romanı, Hasan Ali Toptaş'ın Bin Hüzünlü Haz, Gölgesizler, Metin Kaşan'ın Ağır Roman, Fındık 8, İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası, Kitabül Hiyal adlı romanları ise Türk edebiyatında postmodernist edebiyatın en önemli ürünleridir. Postmodern romanlar türlere ayrılır. Üst kurmaca romanlar, bilim kurgu romanları, fantastik romanlar, büyülü gerçekçilik romanları. Postmodernist anlatımda iki tür yaklaşım vardır. Birincisi seçkinci elitist eğitimdir ki seçkin okur için yazılan metinleri kapsar. İkincisi sıradan okura hitap eden popülist eğilimdir. Örneğin Murat Han Monga'nın 3 Aynalı 40 Oda adlı metni popülist, Hasan Ali Toptaş'ın Bin Hüzünlü Haz adlı anlatısı popülizme hiç yer vermeyen seçkinci bir yapıttır. Postmodernist anlatıların özellikleri. Geleneksel klasik romanlardaki klasik olay kurgusuna karşın postmodern romanlarda kurgulanmış bir olay yoktur. Postmodernist anlatılarda amaç olay anlatmak değil, olayın yarattığı izlenimleri, duyguları anlatmaktır ki bu da karamsarlık, yalnızlık, bunalım, gerçek arayışı gibi duyguların ifadesidir. Geleneksel klasik romanlardaki dün, bugün, yarın şeklindeki kronolojik akıp giden zamana karşı postmodern romanlarda kronolojik bir olay veya anlatım olmadığından zaman da akışkan değil, durağandır. Postmodern romanlarda yaşanan anlar vardır. Yazar duruma göre zamanda geriye dönüş, yaşanılanı kesintiye uğratıp geçmişe bir parantez açmak veya zamanda atlama gibi karışık zaman dilimlerini anlatır. Postmodern romanlarda, geleneksel romanlarda bulunan neden-sonuç veya başı-sonu sıralaması yoktur. Geleneksel romanlardaki ilahi anlatıcı, postmodern eserlerde konumdan konuma geçer. Yani bir eserde ilahi, birinci tekil, üçüncü tekil bakış açıları iç içe kullanılır. Postmodern metnin tek, doğru ve mutlak bir yorumu yoktur. Okur sayısı kadar yorumu vardır. Aynı şekilde metin birden fazla sonla bitirilebilir. Metinler okurun yaratıcı olmasını gerektiren bir okuma gerektirir. Geleneksel romanlardaki yazar metin kahraman üçlüsünün yanına postmodern romanlarda okur da eklenmiştir. Postmodern metinlerde yazar anlatımın bir kurmaca olduğunu okura hissettirir. Genellikle okurla konuşur ve anlatının bir hayal ürünü olduğunu vurgular. Metni yazma serüvenini olmadık yerde anlatarak metni nasıl kurguladığını okurla paylaşır. Bu anlatım tekniğini postmodern metinlerde vazgeçilmez olarak kullanılan üst kurmaca denir ki kurgunun serüveni olarak postmodern metinlerde amaç roman yazmak değil roman kurmaktır. Postmodernist anlayış dünya ne anlamlıdır ne de anlamsız vardır o kadar. Alan Rob Grille sözüyle özetlenebilir. Yazarlar anlamsız yaşama anlam katılamayacağını inandıklarından eserlerde estetik bütünlüğü kaldırmak için çeşitli türlerde metin parçalarını bir araya getirirler. Örneğin bir romanda hem şiir, hem günlük, hem makale, hem masal gibi türler kullanılır veya ansiklopedi maddesi, reklam yazısı gibi parçalar alıntılanır. Böylelikle türler iç içe geçer, geleneksel roman estetiğinden uzaklaşılır, yapıt artık roman değil, tanımlanamaz bir anlatı veya metin olur. Kimi zaman kolaj ya da montaj tekniğinden yararlanılır. Romandan bağımsız, gerçek bir eserden, örneğin denemeden alıntı yapılır. Kimi kez de bir öykü, mektup, masal, anı gibi metin adıları üst üste yığılıp, metnin bütünlüğü dıştan bozularak roman kurgusu karmaşıklaştırılır. Postmodern romanlarda roman kişileri başka romanların kahramanlarıyla konuşturulur veya kurgu içinde başka eserlere göndermeler yapılır. Buna metinler arasılık denir. Postmodern romanlarda kimi zaman başka türlerin üslubu taklit edilir, pastiş. Örneğin Latife Tekin, Sevgili Arsız Ölüm'de destan, halk hikayesi, masal gibi sözlü edebiyat ürünlerinin üslubunu örneksemiştir. Kimi zaman belli bir metnin konusu taklit edilir, örneksenir, parodi. Örneğin Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı romanında daha adından itibaren Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanını örneksemiştir. Said Faik Abasıyanık, 1906-1954. Çağdaş öykücülüğün öncülerindendir. Hikayelerinde konu ve olaydan çok zamandan ve insan yaşamından kesitler öne çıkar. Türk edebiyatında Çehov tarzı hikayenin en önemli temsilcisidir. Genellikle gerçekçi olan yazarın bazı öykülerinde gerçeküstü ögeler öne çıkar. İstanbul, deniz, balık, yoksulluk, avare insanlar doğa yaşama bağlılığın göstergesi olarak öykülerinde sıkça yer bulur. Hikayelerini sade bir Türkçe ile yazmıştır. Eserleri: Öykü, Semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi, Tüneldeki Çocuk, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Havada Bulut, Kumpanya, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Son Kuşlar, Az Şekerli, Bir Sonbahar Akşamı, Seçme Öyküler, Büyüyen Eller, Taslaklar, Müsveddeler. Romanları: Medarın Maişet Motoru, Sonraki Baskıda Adı, Bir Takım İnsanlar Olmuştur, Kayıp Aranıyor. Şiir: Şimdi Sevişme Vakti, Röportaj, Mahkeme Kapısı, Mektup, Karganı Bağışla. Yazılar: Hikayecinin Kaderi. Peride Celal, 1916-2013. Romancılığının ilk 15 yılında aşk ve serüven romanları ile tanınmıştır. Daha sonra gözlem ve çözümlemeleriyle öne çıkan Türk romanının gelişim çizgisi üzerinde ağırlığı olan romanlar yazmıştır. Kadınların mutsuzluğu ve boşa çıkan çabaları eserlerinin ortak ana fikridir. Eserlerinde otobiyografik ögeler görülür. Ağaç öyküsüyle sevilmiştir. Eserleri: Roman, Sönen Alev, Yaz Yağmuru, Üç Kadının Romanı, 40. Oda, Gecenin Ucunda, 3-24 Saat, Üç Kadın, Kurtlar, Melahat Hanım'ın Düzenli Yaşamı, Deli Aşk, Güz Şarkısı. Öykü, Jaguar, Bir Hanımefendinin Ölümü, Uzun Öykü, Pay Kavgası, Mektup. Yusuf Atılgan, 1921-1989. Modern Türk Edebiyatı'nın önde gelen ustalarındandır. Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanınmıştır. Aylak Adam romanındaki C, Ana Yurt Oteli'ndeki Zebercet gibi unutulmaz karakterler yaratmıştır. Eserleri: Roman, Aylak Adam, Ana Yurt Oteli, Canistan. Öykü, Bodur Minare'den Öte, Eylemci, Bütün Öyküleri. Çocuk kitabı, Ekmek Elden Süt Memeden. Hüsat O. Bener, 1922-2005. Seçilmiş hikayeler, Varlık ve Yeditepe dergilerinde yayımladığı öyküleriyle tanınmıştır. Dost kitabıyla Türk öykücülüğünde modernizmin önemli bir adım atmasını sağlamıştır. Öykü dilinde ve anlatım biçiminde çağdaşlarından ayrı bir tutum sergilemiş, öykücülüğümüzdeki yenilikçi çıkışların önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Aynı tutumu Buzul Çağı'nın Virüsü, Bay Muannit Sahtegi'nin Notları adlı romanlarında ve anlatılarında da ortaya koymuştur. Söz dizimini bozan, soyutlamalara başvuran, anlatım dilini zorlayan bir yazardır. İnsanın iç gerçeklerini, dışın içe yansıyışını vermek istemiştir. Eserlerinde karamsar bir içerik vardır. Süslü cümlelerden, gereksiz ayrıntılardan uzak, alabildiğine eksiltilmiş bir metin koymuştur ortaya. Hava öyküsüyle sevilmiştir. Eserleri: Öykü, Dost, Yaşamasız, Siyah Beyaz, Mızıkalı Yürüyüş, Kara Tren, Kapan, Hava, Seçme Öyküler. Roman, Buzul Çağı'nın Virüsü, Bay Muannis Sahtegi'nin Notları. Şiir, Manzumeler, Tiyatro, Ihlamur Ağacı, İpin Ucu. Erhan Bener, 1929-2007. Kendisi de bir bürokrat olan yazarın mesleki tecrübeleri eserlerine yansımıştır. Kültürlü, meslek sahibi kişileri, çevreleriyle, ilişkileriyle, kaygıları ve korkularıyla anlatmıştır. Eserlerinde yaşanılan anın açıklanması geçmişe dönüşlerle, anılarla sağlanmıştır. Eserleri: Şiir, Sesler. Roman, Acemiler, Yalnızlar, Loş Ayna, Ara Kapı, sonraki baskılarda Kedi ve Ölüm adıyla yayımlanmıştır. Baharla Gelen, Elif'in Öyküsü, Oyuncu, Ünlü Gezgin Magellosta Vinci'nin Akıl Almaz Serüveni, Böcek, Ölü Bir Deniz, Sisli Yaz, Ortadakiler, Tekilleşme, Bir Büyük Bürokratın Romanı, Memduh Aytür, Anafor, Hınzır Kız, Dönüşler, Işığın Gölgesi, İlişkiler, Köleler ve Tutkular, Eski Dostlar. Öykü: Aşkı Muhabbet, Sevda, Gün Batımı Öyküleri, Arabalarım, Sisli Yaz, Anafor, Yaralı Aşklar, Türküsünü Arayan Adam, Anı, Bürokratlar, Deneme, Sonbahar Yaprakları, Açık Pencere. Tiyatro, Çıldırtan Yağmurlar, Hızır Doktor, Bürokratlar, Şahmeran. Sevin Burak, 1931-1983. Türk Edebiyatı'nda bilinç akışı tekniğinin ilk olarak kullanıldığı eserlerden biri olan Yanık Saraylar adlı kitabıyla büyük ilgi görmüştür. Kadın kahramanların iç dünyalarını anlatmaya çalışmıştır. Gerçek dışından ve düşlerden hareketle gerçeklikleri anlatmıştır. Eserleri: öykü, Yanık Saraylar, Afrika Dansı, tiyatro, Sahibinin Sesi, Everest, My Lord, İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar, oyun, roman. Ferit Edgü, 1936. Karamsar bir dünyanın, gerçeklikten kaçan bireylerinin iş dünyalarını ve iletişimsizliklerini yazmıştır. Oldukça karmaşık dünyaları, bazen felsefi boyut kazanan bir biçimde, yalın ve yoğun bir dille anlatmıştır. Hakkari'de yedek subay olarak bulunması, Doğu'nun dünyası, insanları, sorunları, metinlerinde Doğu'yu işlemesini beraberinde getirmiştir. Doğu'yu anlattığı O romanı, Hakkari'de Bir Mevsim adıyla filme çekilmiştir. Gerçeküstücülük ve varoluşçuluktan etkilenmiştir. Minimal, kısa ve küçürek öyküler yazmıştır. Romanlarında toplumla kaynaşamayan aydınların yalnızlıklarını işlemiştir. Eserleri, öykü, Kaçkınlar, Bozgun, Av, Bir Gemide, Çığlık, Binbir Hece, Doğu Öyküleri, İşte Deniz Maria, Doğu Sesi, Nijinsky Öyküleri, Giden Bir Kedinin Ardından, Leş, Toplu Öyküler. Roman, O, Hakkari'de Bir Mevsim, Kimse, Eylül'ün Gölgesinde Bir Yazdı, Deneme İnceleme, Şimdi Saat Kaç, Buluşmalar, Görsel Yolculuklar, Toplu Sanat Yazıları, Yazmak Eylemi, Bir Toplumsal Siyasi Olay Üzerine, 101 Çeşitleme, İnsanlık Halleri, Abidin, Avara Kasnak, Seyir Sözcükleri, Tüm Ders Notları. Nezihe Meriç, 1925-2009, Cumhuriyet kuşağının ilk kadın yazarı olarak nitelenmiştir. Varoluşçuluğun felsefi olan bireyin bunalımını, yalnızlığı ve arayışını öykülerine yansıtmıştır. Toplum içinde bile kendi iç yalnızlığını sürdüren genç kız ve kadınları başarıyla anlatmıştır. Çehov tarzı hikayeye uygun eserler vermiştir. Öykü, tiyatro ve roman türlerinde eserler yazmıştır. Eserleri: Öykü, Boz Bulanık, Topal Koşma, Menekşeli Bilinç, Duman Altı, Bir Kara Derin Kuyu, Gülün İçinde Bülbül Sesi Var, Püf Noktası, İlk Öyküleri ve Yazıları, Çisenti, Oradan da Geçti Kara, Leylekler, Sinema için Bir Anlatı, Yandırma, Zor Yokuşu, Seçme Öyküler. Roman, Korsan Çıkmazı, Alaca Ceren, tiyatro, Sular Aydınlanıyordu, Sevdican, Çın Sabahta Tartışma, Öyle Bir Gün, Çocuk Kitapları, Alagün Çocukları, Küçük Bir Kız Tanıyorum, 6 kitap, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında, Dur Dünya, Çocukları Bekle, Ahmet adında bir çocuk, anı biyografi, Çavlanın içinde Sessizce, mektup, AX Londra, İstanbul mektupları. Orhan Duru, 1933-2009. 1950 kuşağının önde gelen yazarlarındandır. Gerçeküstü ögelerden, kara mizah ve ironiden yararlandığı, yeni anlatım biçimleri denediği öyküler yazmıştır. Son dönemlerinde bilim kurgu tadında öyküler yazmıştır. Eserleri: Öykü, Bırakılmış Birim, Denge Uzmanı, Ağır İşçiler, Yoksullar Geliyor, Şişe, Bir Büyülü Ortamda, Fırtına, Yeni ve Sert Öyküler, Düşümde ve Dışımda, Kazı, Küp, Sarmal, Toplu Öyküler 1, Boğultu, Toplu Öyküler 2, Deneme, Kısası Enbiya, Kıyı Kıyı, Kent Kent, Mavi Gezi, Hormonlu Kafalar, İstanbul'in, Roman, Az Roman. Tarık Dursun K, 1931. Yazarlık yaşamının ilk yıllarında öykü konularını gençlik serüvenlerinden çıkarmış, zamanla fabrika işçilerinin, yapı ve deniz işçilerinin, küçük esnaf ve memurların hayat mücadelelerini şiirli bir dille öykülerinde anlatmıştır. Bazen hafif alaya başvurduğu, bazen halk kültüründen yararlandığı, şahsi izlenimlerinden beslenen yalın anlatımlı öyküler yazmıştır. Öykülerinin konularını daha çok Ege bölgesinden almıştır. Senaryo yazarlığı ve yönetmenlik de yapmış olan yazar, öykü ve romanlarında sinema dilini ustalıkla kullanmıştır. Eserleri: Öykü, Hasangiller, Vezir Düşü, Güzel Avrat Otu, Sevmek Diye Bir Şey, Yabanın Adamları, 36 Kısım Tekmili Birden, Bağır Yanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bahriyeli Çocuk, İmbatla Dol Kalbim, Ona Sevdiğimi Söyle, Ömrüm Ömrüm, Aşk Allah'a Ismarladık, Yaz Öpüşleri, Dul Evi, Hepsi Hikaye, Sevmek Diye Bir Şey, Seçme Öyküler, Karanfilli Hikaye, Toplu Öyküler 1, Gönlümün Bir Parçası, Toplu Öyküler 2. Roman, Denizin Kanı, Kopuk Takımı, Gün Döndü, Kayabaşı, Uygarlığının Yükselişi ve Birdenbire Çöküşü, kurşun ata ata biter, bağışla onları, bizimki zor zanaat, iyi geceler dünya, insan kurdu, kaya başı, ağaçlar gibi ayakta alçaktan uçan güvercin. Rıza Bey, aile evi, sessiz çığlık, alo harika hanım nasılsınız? Deneme, atım kaçtı ben vuruldum, kaş kaş üstüne, taş taş üstüne. Anı, biyografi, ben unutmadan geçti akşam suları. Mektup, gönderdiğin mektubu aldım. Adnan Özyalçıner, 1934. 1950 kuşağı öykücülerindendir. Geleneksel öykü tekniğinin dışında kendine özgü bir anlatı evreni kurmuştur. Kent insanının yalnızlık, bunaltı, yabancılaşma gibi durumlarını öne çıkarmıştır. Hayatın temel çelişmelerini küçük insanın dünyasındaki yansımalarıyla bulup anlatan toplumcu öyküler yazmıştır. Eserleri: Öykü, Panayır, Sur, Yağma, Gözleri Bağlı Adam, Cambazlar Savaşı Yitirdi, Sağanak, Ayak İzleri, Gökyüzünde Ayaklanma, Seçme Öyküler, Yazdan Kalma Bir Gün, İstanbul Öyküleri, Garip Nasıl Okuyacak, Alaycı Öyküler, Aradakiler. İnceleme Araştırma, Gidelim Kağıthane'ye, Senur Sezer'le birlikte. Halk Hikayesi, Aşık Garip ile Şahsenem, Anı Biyografi, Edebiyatın 40 Ayaklı Karıncası, Asım Bezirci, Leyla Erbil, 1931-2013. PEN tarafından Nobel'e aday gösterilmiş ilk kadın yazarımızdır. Dilin oturmuş kelime haznesini ve söz dizimi kurallarını değiştirerek kısıtlı toplum düzenine başkaldırma niteliğinde varoluşçu yöneliş ve temalarla yeni biçim arayışında öyküler yazmıştır. Eserlerinin hemen hepsinin hareket noktası siyasi ve toplumsal olaylardır. Kötümserliğin isyanla aşılmaya çalışıldığı hikayelerinde kadınların mutsuzlukları ön plandadır. Çevre ve toplum tarafından kıstırılmış bireyleri, kendi doğrularına sahip çıkamayanları, boyun eğenleri, ikiyüzlü ilişkileri, oturmamış kişilikleri, rol yapan insanları konu edinmiştir. Aile kurumuna, toplumun namus anlayışına, kadının algılanma biçimine, erkeksi düzene, kendilerini aşağılatan kadınlara ağır eleştiriler getiren öyküler yazmıştır. İlk dönem ürünlerinde varoluşçuluktan etkilenmiştir. Eserleri: Öykü, Hallaç, Gecede, Eski Sevgili, Cüce, Öykü Anlatı, Roman, Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Tuhaf Bir Erkek, Kalan, Üç Başlı Ejderha, Deneme, Zihin Kuşları. Erdal Öz, 1935-2006. 1950 kuşağı öykücülerindendir. Arkadaşlarıyla birlikte A dergisini çıkarmıştır. Can Yayınları'nın kurucusudur. Eserleri: Öykü, Yorgunlar, Kanayan, Havada Kar Sesi Var, Sular Ne Güzelse, Cam Kırıkları. Roman, Gülünün Solduğu Akşam, Odalarda, Anı, Defterinde Kuş Sesleri, Gezi, Bir Gün Yine Allı Turnam. Demir Özlü, 1935. 1950 kuşağı öykücülerindendir. A dergisinin başlıca yazarları arasındadır. Ahlak, gelenekler, yabancılaşma, yalnızlık gibi temaları sıkça işlemiştir. Varoluşçuluktan ve gerçeküstücülükten etkilenmiştir. Zaman içerisinde toplumcu içerikte eserler de yazmıştır. Uzun yıllar İsveç ve Almanya'da yaşamıştır. Eserleri: Öykü, Bunaltı, Soluma, Boğuntulu Sokaklar, Öteki Günler Gibi Bir Gün, Aşk ve Poster, Stockholm Öyküleri, İstanbul Büyüsü. Roman, Bir Uzun Sonbahar, Bir Küçük Burjuva'nın Gençlik Yılları, Bir Yaz Mevsimi Romanı, Tatlı Bir Eylül. Anlatı: Bir Beyoğlu Düşü, Berlin'de Sanrı, Kanallar. Günlük, Berlin Güncesi, Anı, Sürgünde 10 Yıl. Tahsin Yücel, 1933. 1950 kuşağı öykücülerindendir. Öykü, roman, deneme yazarlığı dışında çevirileriyle de tanınmıştır. Karakter ağırlıklı öyküler yazmıştır. Toplumun alt ve orta tabakalarını, kırık ve ezik hayatları etkileyici bir dille anlatmıştır. Birçok eseri Fransızcadan Türkçe'ye çevrilmiştir. Eserleri: Öykü, Uçan Daireler, Hani Yaşamalı, Düşlerin Ölümü, Yaşadıktan Sonra, Dönüşüm, Ben ve Öteki, Aykırı Öyküler, Komşular, Golyan Devrimi, Roman, Mutfak Çıkmazı, Peygamberin Son Beş Günü, Bıyık Söylencesi, Kumru ile Kumru, Yalan, Gökdelen, Sonuncu. Deneme: Yazın, gene yazın, salaklık üstüne deneme, yazının sınırları, kimim ben, yazın ve yaşam. Anlatı: Vatandaş, masal, Anadolu masalları. Onat Kutlar, 1936-1995. A dergisinde yayınlanan öyküleriyle dikkat çekmiştir. öykülerini sözlü anlatı geleneklerinden, masal ögelerinden yararlanan yarı kapalı bir söylemle yazmıştır. Şiirlerini ise toplumsal kaygılar içinde bir aydının duyarlı, derin ama açık söylemiyle yazmıştır. İshak adlı kitabı, büyülü gerçekçiliğin dünya çapındaki ilk örnekleri arasında sayılmıştır. Senaryolar ve sinema yazıları da yazmıştır. Eserleri: Şiir, Peralı Bir Aşk İçin Divan, Unutulmuş Kent, Öykü, İshak, Karameke, Deneme, Yeter Ki Kararmasın, Mektup, Deneme, Bahar İsyancıdır, Sinema Yazıları, Sinema Bir Şenliktir. Oğuz Atay. Oğuz Atay, hem söyledikleriyle hem de söyleyiş biçimlerindeki yeniliklerle modern edebiyatın önce isimlerinden olmuştur. Toplum kralları ile çatışma içinde olan aydınların iç dünyalarını mizahın gücünden, modern ve postmodern anlatım tekniklerinden ustaca yararlanarak anlatmıştır. 1970 yılında TRT'nin açtığı bir yarışmada Tutunamayanlar adlı romanı başarı ödülü almıştır. Tutunamayanların iki ana kahramanı vardır: Selim Işık, Turgut Özben. Bir bilim adamının romanı, yazarın kendi hocası olan Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı biyografik bir romandır. Öyküleri arasında özellikle Beyaz Manto ve Babama Mektup oldukça sevilmiştir. Eserleri: Roman, Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Eylem Bilim. Öykü, Korkuyu Beklerken, Tiyatro, Oyunlarla Yaşayanlar, Günlük, Günlük. Adalet Ağaoğlu, 1929. Edebiyatta şiir, radyo oyunu ve tiyatro yazarak başlamıştır. Daha çok roman ve öyküleriyle tanınmıştır. Bilinç akışını ve iç monoloğu ustaca kullanan modernist bir yazardır. Fikrimin İnce Gülü romanı Sarı Mercedes adıyla filme çekilmiştir. Eserleri: Öykü, Yüksek Gerilim, Sessizliğin İlk Sesi, Hadi Gidelim, Hayatı Savunma Biçimleri, Gece Hayatım, Başka Karşılaşmalar. Roman, Dar Zamanlar, Ölmeye Yatmak, Dar Zamanlar 2, Bir Düğün Gecesi, Dar Zamanlar 3, Hayır, Ruh Üşümesi, Fikrimin İnce Gülü, Yaz Sonu, 3-5 Kişi, Romantik Bir Viyana Yazı. Günlük, Damla Damla Günler, Deneme, Geçerken, Radyo Oyunları, Çağımızın Tellalı. Tiyatro, Evcilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak, Tombala, Kendini Yazan Şarkı, Çok Uzak, Fazla Yakın, Duvar Öyküsü, Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış, Kozalar. Bilge Karasu, 1930-1995. Anlattığıyla, anlatımıyla özgün bir imzadır. Yoğun çağrışımlı cümleler kurmuştur. Kendini kolay ele vermeyen, derinlikli ve çok katmanlı bir üslubu vardır. Resimden, müzikten felsefeye, sinemaya uzanan geniş bir ilgi yelpazesi içinde bireyin sorunlarını sevgi, dostluk, yalnızlık odağında ele almıştır. Ben merkezli hikayeler yazmıştır. Eserleri: Öykü, Anlatı, Troya'da Ölüm Vardı, Kılavuz, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Narla İncire Gazel, Lağımlar Anası ya da Beyoğlu, Altı Ay, Bir Güz, Kısmet Büfesi. Roman, Gece, Kılavuz. Deneme, Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Öteki Metinler, Deneme Günlük, Susanlar, Deneme Öykü Eleştiri, Mektup, Halva Mektuplar, Haluk Aker'le Mektuplaşmaları, Jean ve Cino'ya Mektuplar.
75. ayrımın sonu.
Sayfa 637.